Meraklısına Bilim'e hoş geldiniz. Herkes İstanbul seçimlerini ya da genel olarak seçim sonuçlarını konuşuyor ama biz bu akşam daha farklı bir konuya, daha hayati bir konuya, uzun vadede en azından konuşmaya çalışacağız. Çevre farkındalığı ve önemini konuşacağız. Konuğumuz Profesör Doktor Derin Orhon, kendisi Bilim Akademisi üyesi. Hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk efendim.
Şimdi... Yani kime sorsanız herhalde ben çevreciyim canım. Yani çevre işte korumak lazım, etmek lazım. Şudur budur diyecektir, ben de derim. Ama acaba biz çevre kavramını gerçekten biliyor muyuz? Yani böyle konuşuyoruz ama.
Ben bilmediğimizi düşünüyorum. Çünkü herkes çevreyi çok farklı tanımlıyor. Çevrenin bir kere coğrafi yapıyla hiçbir ilgisi yok. Yani İstanbul'un çevresi diye bir şey çevre bilimlerinde söz konusu değil. Doğru tanımlamak için çevrenin merkezine, odağına insanı yerleştirmeniz lazım. İnsansız bir çevre, çevre vasfını taşımıyor bir kere. O insanı yerleştirdiğiniz zaman insan kendi egosunu ortaya koyuyor ve kendi çevresini kendi yaratıyor. Şimdi İstanbul'da 100 kişiye sorsanız her birinin çevresi birbirinden farklıdır. Çevre anlayışı birbirinden farklıdır. Son derece basit. İnsan oluştuğu andan itibaren çevresinden yararlanma olgusuyla hareket eden bir varlık. Dolayısıyla bir yararlanma ilişkisi var. Yararlandığı ortama insan çevre diyor. Şimdi İstanbul çok güzel bir örnek bunun için. İstanbul'a baktığınız zaman hemen Marmara Denizi'ni görüyorsunuz, su, işte Terkos Barajı'nı görüyorsunuz, içiyoruz falan. Ama İstanbul'da suyu gördüğümüz zaman içinde yüzebiliriz değil mi? Yelken sporu yapabiliriz. Taşınma yapıyoruz, yani transport yapıyoruz. Boğazın kenarına oturup dinlence, eğlence, keyif alma. Bunların her biri birer yararlanma. Dolayısıyla yararlandığı ortama insan çevre diyor. Ama öyle yerler var ki İstanbul'da daha Marmara Denizi'ni görmemiş. Onun çevresi çok daha farklı. Bir de kültür seviyesiyle insan çevresini çok geliştirebiliyor. Çünkü o zaman ilgi ve merak duyuyor. Yani o zaman kendi ulaştığı, kendi doğrudan yararlandığı ortamların dışına taşarak, mesela İstanbul'u yine örnek alalım, işte kuzey ormanlarından bahsediyor. Acaba ne oluyor kuzey ormanları diyor. Hatta biraz daha üstüne gittiğimiz zaman ya bu iklim değişikliği ne olacak diyor, ısınıyor muyuz falan diyor. Doğrudan bir yararlanma ilişkimiz yok ama insanın merak duygusu, ilgisi o şekilde gelişiyor. Yani yararlandığımız olay, ortam çevremizi oluşturuyor.
Şimdi kültür seviyesi dediniz, merak dediniz vesaire. Ben iyimser olmaya çalışacağım. Sanki yine de her şeye rağmen toplumda bir böyle bir kıpırdanma var gibi, Türkiye toplumundan bahsediyorum. Bir kıpırdanma varmış gibi çevre bilinci veya farkındalığı hakkında. Siz buna katılır mısınız yoksa?
Şimdi İstanbul, yani Türkiye çok karmaşık bir toplum yapısına sahip. Türkiye'nin çok gelişmiş bölgeleri var. Maalesef o derece duyarlı olmayan, o derece eğitimi olmayan çevreleri de var. Bu çevre boyutunun en önemli vasıflarından bir tanesi de kullandığınız ortamla bir ilişki kuruyorsunuz ve bu gelişmiş toplumlarda bir aidiyet ilişkisi oluyor. Yani diyorsunuz ki Marmara benim denizim diyorsunuz veya bu sokak benim diyorsunuz, bu park benim diyorsunuz. Türkiye'nin çok büyük bir kesiminde bu aidiyet duygusu oluşmuş değil. Şimdi tipik bir Türk evini alalım. Çok temizdir değil mi? Ayakkabılarını çıkarırsınız siz, kapının önüne koyarsınız. Evin hanımı haldır haldır çamaşır yıkar, süpürür, bilmem ne yapar. Ama sonunda ne yapar? O çirkef suyu sokağa boşaltır. Çünkü sokak onun değil. Öyle bir aidiyet ilişkisi yok. Onun için çevresi ev. Evle sınırlı bütün hareketi. Şimdi bu evi sokağa geliştirirsek, sokağı mahalleye geliştirirsek, mahalleyi denize, ormana vesaireye geliştirirsek biz gelişmiş olacağız. Daha ama bu konuda bir takım sizin söylediğiniz gibi bir takım iyimser gelişmeler var ama daha çok yol kat etmemiz gerekiyor.
Peki bu çevre farkındalığını biz çocuklara, gençlere geçiremiyor muyuz? Yani biz gerçi kendimizi hemen temize çıkarmayalım ama hani bir yandan da tabii gelecek nesilleri de bu konuda yetiştirmek lazım. Biz bunu yapamıyor muyuz? Nerede eksik yapıyoruz?
Evet, yani bu konuda isterseniz bir iki saat konuşuruz yani. Bu çok önemli.
Keşke
bir konu.
Keşke süremiz yetse.
Evet,
ama,
evet. Şöyle diyeyim ben size. Tabii bu aslında çocukluk döneminden aşılanması gereken bir şey. Ben size şunu anlatayım. Şimdi yani genç evliler çocuklarına çok iyi bir tahsil imkanı sağlamak isterler, değil mi? Onun için ilkokuldan başlayarak okul arayışına girerler. Bu benim ailemde de oldu. Ya iyi bir okul nedir? İyi bir ilkokul bulacağım. Nedir bu? Bunu kişilere sorduğumuz zaman doğru dürüst bir cevap alamayız. Nesiyle iyi olacak bu ilkokul? Bir tek şeyle iyi olacak. Okulu sevdirecek, öğretmenlerini sevdirecek, öğrenmeyi sevdirecek ve çevresini tanıyacak. Bakın Finlandiya modelinden filan bahsediyoruz. Sınıfta, sınıf ortamında öğrenme olmaz. Doğayla temas etmeden öğrenme olmaz. Dolayısıyla ilkokulda siz öğrencilerinizi dışarı taşıyıp çevreyle iç içe olmasını sağlarsanız, çevreden zevk almasını sağlarsanız, çevrenin bütün unsurlarını sever. Çiçeğini sever, ağacını sever, yaşayan kedisini, köpeğini sever, çevrenin bir parçası olur. Şimdi o zaman çevrenin farkında olur. Biz bunu yapamıyoruz maalesef. Neden yapamıyoruz? Bakın burada bir şey daha ekleyeyim. Çünkü ilkokuldan kurtulduğu zaman bu çocuklar hemen bir test programını alıyoruz. Bu çocuklar deliler gibi test çalışıyor, problem çözüyor, yarım dakikada fizik problemi çözüyor, matematik problemi çözüyor. Böyle bir şey mümkün değil ve bütün gençliğini, bırakın çevreyle bütünleşmeyi, fakat gençliğinin getirebileceği bütün kültürel faaliyetlerden kendini kısıtlayarak üniversiteye veya benzeri okullara hazırlıyor. Sonra okullara geldiği zaman mektup bile yazamıyor. Dolayısıyla üniversiteye geldiği zaman da gençler çevreden kopuk bir şekilde geliyorlar. Mecburen sistem onu onlara getiriyor. Dolayısıyla bu konuda çok şey yapmamız lazım.
Şimdi çok güzel bir şey söylüyorsunuz ama bir yandan da şu geliyor aklıma. İstanbul'da çocukları, mesela burada bir yerde kağıthanedeyiz biz. Burada nereye götüreceksiniz mesela? Okuldan çıkartıp İstanbul'da böyle bir alan kaldı veya ne kadar kaldı? Yani şey, belki çok şanslı bir iki okul dışında pek öyle alan kalmadı gibi geliyor bana. Bilmiyorum siz ne diyorsunuz? Mesela nasıl, nereye gidebilir bu çocuklar?
Evet, vallahi güzel bir soru. Mesela otobüslere bindirip herhalde komşu Bulgaristan'a, Yunanistan'a falan götürmemiz gerekiyor. Yani İstanbul'un yürekler acısı durumu şudur. İstanbul büyük şehirler arasında en düşük nüfus başına yeşil alana sahip şehir, mega şehir. Yani bunun bizim teknik üniversitede yapılan çalışmalarda 2-2,5 metre kare bölü nüfus olarak şu andaki durumu ifade ediyorlar. Bu bazı gelişmiş şehirlerde, mesela Londra'da falan, bunun en azından 10 misli, 15 misli. Dolayısıyla hakikaten İstanbul'da yeşil alan yok. Bunu genişletmek, bunu büyütmek lazım. Ama olduğu kadarıyla çocukları en azından civarıyla tanıştırmak, yani mahallesiyle tanıştırmak filan falan gerekiyor. Tabii bundan sonra İstanbul'da, bir de yani ironik olarak olaya bakarsak, arabanıza bindirin, otoyolda gezdirin. Yani yamaçlara bakın, değil mi? Oraya biz çok para harcıyoruz. Hatta bazı yamaçlarda böyle atletini giymiş bir takım beyler, yanında yemek yapan bir takım hanımlar falan orada yamaçlarda piknik yapıyorlar maalesef. Neden? Çünkü İstanbul'da yeşil alan yok. Ama bunu aşmamız lazım. İnsanları, gençlerimizi doğayla bütünleştirmek lazım. Bütün doğanın bütün unsurlarıyla. Geçenlerde haber oldu, biliyorsunuz, Ankara'da yine 10 tane köpek öldürmüşler. Yani bu bir vahşet.
Evet, maalesef. Şimdi şey dedik, bir bilinçlenme var, daha doğrusu ben dedim, bir bilinçlenme var sanki, yine de bir iyimserim bu konuda dedim biraz önce. Şimdi mesela konuşmanın başında da dedik ya işte herkes kendine çevreci der vesaire. Birçok böyle bu çevrecilik konusunda faaliyet gösteren işte kurum var, kişi var, aktivist var vesaire vesaire. Ama sanki benim sizden edindiğim izlenim siz en azından bir kesime karşı biraz eleştirel misiniz acaba?
Evet. Ciddi bir şekilde. Çünkü çevreciliğin, çevre bilimlerinin veya çevre mühendisliğinin karşılığı olması gereken bir meslek saygısı yok. Yani toplum bunu bir bağımsız ve ciddi bir meslek olarak fazla görmüyor. Mesela bir deprem söz konusu olsa, işte depremle ilgili bilgilere sahip kişiler televizyona çıkıyorlar veya bir inşaat, köprü inşaatından bahsedilse, yani kimse köprü nasıl yapılsın diye fikir söylemiyor ama çevre söz konusu olduğunda herkes bir fikir söylüyor. Yani şunu ayırt etmek lazım toplumda. Toplumda değil de özellikle ben çevreciyim diyenlerin şunu ayırt etmesi lazım. Çevreye ilgi duymak hiçbir zaman insanı çevreci yapmıyor. Çünkü çevre eğitimi, çevre bilinci çok kapsamlı bir bilgi birikimi isteyen bir alan. Maalesef o bilgi birikimi hiçbir zaman medyaya yansımıyor. Yansımadığı için de insanların merak ettiği sorular hiçbir zaman doğru cevabını bulmuyor.
Peki bu çevreyi tahrip eden girişimler, yatırımlar, faaliyetler yeteri kadar kontrol altında tutuluyor mu? Hem Türkiye'yi soruyorum hem dünyayı soruyorum aslında bakarsanız. Yani bu çevresel, Türkiye'de ÇED raporu deniyor. Yapılıyor, yapılmıyor, o tartışmalar var veya doğru yapılıyor, yanlış yapılıyor vesaire. Onları nasıl değerlendiriyorsunuz siz?
Şimdi Türkiye, bazı alanlarda birinci biliyorsunuz Türkiye. Yani trafik kazalarında falan gibi alanlarda birinci. Bu çevreyi korumama konusunda da kurumsal olarak bence onu yani dünya ülkeleri arasında çok önemli bir yere oturtabiliriz. Türkiye'de maalesef çevrenin tahrip olmasını sağlayabilecek mekanizma ki bunun bir tanesi çevre etki değerlendirmesidir. Hiç çalışmıyor hemen hemen. Tamamen bir teftiş fırçası gibi. Yani zorunlu olduğu zaman yapılıyor. Hatta bazı olaylar için, bazı girişimler için ihale yapıldıktan sonra ÇED çalışması tamamlanıyor. Türkiye'de öyle işler var ki mantık bile veyahut da basit bir ilkokul öğrencisine sorduğunuzda ya bunun burada yapılmaması diyebileceğiniz bir takım yatırımlar var. Mesela işte Eskişehir'in Münbit Ovası'na bir termik santral yapmak gibi, değil mi? Aklı başında olan kimsenin böyle bir şey düşünmemesi lazım. Eminim onun ÇED'i de yapılmıştır bir şekilde. Zaten Türkiye'de bütün ÇED çalışmaları hep olumlu çıkıyor. Yani hayır bunu yapmayın dediğimiz bir ÇED çalışması olmuyor. Onun için bu ÇED çalışmaları da 3 kuruşa yapılıyor. Yani ben çok uzun zamandır hiçbir ÇED çalışmasıyla uğraşmadım. Çünkü benim ÇED çalışması yapmamı istemeyebilirler. Batı ülkelerinde, gelişmiş ülkelerde bu mekanizma muhteşem bir şekilde çalışıyor. Yani ÇED'i başladığı zaman o ÇED çalışmasını yapan kurum ve kuruluşlara veya onları yapan kurumların elemanlarıyla temas etmek çok, çok ciddi bir suç. Hı hı. Temas edemiyorsunuz.
Bağımsızlar yani.
O kadar bağımsız ve ciddi sonuçlar alıyorlar.
Şimdi şey demişken, termik santral demişken birden aklıma geldi, onu soracağım. Şimdi termik santral başlı başına bir şeyle felakete mi bir? Velev ki bunu tamam öyle veya böyle bunu illaki yapacağız dedik. Termik santral nasıl bir yere yapılmalı ki illa yapılacaksa?
Şimdi çevreyi tabii termik santralin aslında her tesis kitabına göre yapıldığı zaman çok iyi çalışabilen bir tesistir. Termik santrallerde elinizde enerji kaynağı olarak kömür varsa ve termik santralde kitabına göre yapıyorsanız, gerektiği gibi yapıyorsanız hiç çevre sorunu yaratmayabilir. Ama termik santral yapıyorsanız, uygun kömür kullanmıyorsanız, o kömürden çıkan, kömürün yanmasından çıkan kirleticileri, ki bunlar partikül olabilir, sülfür olabilir, yani asit yağmuru olarak bize, sülfürik asit olarak üzerimize yağan malzeme olabilir, bütün doğayı yok eden. Bunları filtresini koyup çalıştırmazsanız o zaman çevre felaketi oluyor. Bir de bütün termik santraller aslında yani bütün enerji üreten sistemler soğumaya ihtiyacı olan sistemler. Bunun içinde genellikle su kullanılıyor. Dolayısıyla bunların sıcak su deşarjları oluyor. Eğer bu sıcak su deşarjını doğru yapmazsanız, fevkalade değerli bir koya bu sıcak su deşarjını yaparsanız, o zaman orayı mahvediyorsunuz. Bizde bunlar oluyor mu? Çokça oluyor. Bizde filtreleri çalışmayan onlarca termik santrali vardı. İnşallah süre içinde bunlar da yavaş yavaş düzelirler diye düşünüyorum. Ama ben öyle olmayacağını düşünüyorum.
Siz pek iyimser bakmıyorsunuz anlaşılan o ki. Bu konu açılmışken biraz daha buradan devam edelim. Şimdi termik santral dedik. Genelde termik lafını duyunca bile çevreciyim diyen kendine bir insanım. Böyle biraz tüyleri diken diken olur herhalde. O yüzden de deniyor ki işte nükleer enerji bakın temiz. Yani buna niye peki karşı çıkılıyor? Hani riskleri var tamam onu biliyoruz ama onun dışında her şey dört dörtlük çalışırsa hiçbir kaza olmazsa vesaire temiz bir enerji deniyor mu acaba? Öyle mi gerçekten?
Yok, bunu söyleyen yanlış söylemiş olur. Termik nükleer santrallerin çok ciddi bir nükleer atığı var. Nükleer atık başka atıklara benzemez. Özel önlemlerle daha evvel belirlenen yerlere götürürler, gömülürler ve izole edilirler orada. Türkiye'de böyle bir, şimdiye kadar tabii nükleer atıklarla ilgili böyle bir şeyimiz olmadığı için büyük ölçüde, ufak tefek nükleer atıklarımız olabiliyor ama yani bu ölçüde büyük bir faaliyetimiz olmadığı için büyük bir olasılıkla bu dışa bağımlı bir iş olacaktır. Yani biz nükleer atıklarımızı yollayacağız başka ülkelere. Bu da yani kabul olacak mı olmayacak mı başkadır. Belki yapılan anlaşmaların içinde bu da vardır. Nükleer atıklar bu tesisleri yapan ülkelere gidecektir. O olabilir. Ama onun dışında demin de söylediğim gibi bütün enerji santrallerinin soğumaya ihtiyacı var. Nükleer santrallerin de daha fazla soğumaya ihtiyacı var. Ve çok büyük miktarda su kullanırlar bunun için. Ve bu suyu bir yere deşarj etmeleri lazımdır. Onun için yani doğa güzelliği olan yerlerde bu deşarjın çok iyi değerlendirilmesi lazım. Yani Gökova'ya tutup da bir nükleer santral yaparsanız cinayet işlemiş olursunuz bence. Onun için bunların yer bakımından çok iyi seçilmiş olması gerekir. İşte bu çevre etki değerlendirmesi zaten şunu yapar. Yani acaba ben burada mı yapayım yoksa başka bir yerde mi yapayım? En az zararı yani sürdürülebilir bir faaliyeti nasıl sağlayabilirim mi? Araştırılması gerekir. Bunun nükleer santraller içinde doğru dürüst araştırılmadığına dair bence şüpheler var.
Peki o zaman daha daha direkt bir soru sorayım. Karar alıcı kişi siz olsaydınız, Türkiye'de nükleer santral olmasın mı dersiniz?
Türkiye ileride belki nükleer santralleri geçebilir ama Türkiye'de iş anlayışı, bir tesisi çalıştırma kavramı, zihniyeti daha çok gelişmiş değil. Yani Türkiye çok ciddi tesislerini doğru dürüst çalıştıramayabiliyor. Mesela hızlı tren yaptık değil mi? Hızlı trenler kaç yerde kaza yaptı. Ve maalesef bütün suç makinistlere yüklendi. Şimdi tren kazası olur, birkaç kişi ölür. Çok müessif bir olay tabii. Zaten birkaç yerde oldu bunlar. İşte kömür şeyleri var, ocakları var. Onları doğru dürüst çalıştıramıyoruz. Mahallinde çok büyük sorunlar yaratıyor, çok can yakıyor. Fakat nükleer santrallerde yapılan hatalar öyle mahalli bir olay değildir, yöresel bir olay değildir. Bir bölgeyi yok eder. Onun için Türkiye buna hazır mıdır, değil midir? Çok dikkatli davranmak lazım. Benim görüşüm öyle ki daha Türkiye'de bu adımı atmak için biraz daha yol kat etmek lazım.
Bir de şimdi Türkiye'de bir yavaş adımlarla gidiyor belki ama bir rüzgar enerjisi var. Yayından önce de konuştuk aslında. Şimdi rüzgar enerjisi tam çok temiz bir enerji deniyor vesaire. Biz bu potansiyeli kullanamıyoruz dediniz hatta sizinle sohbet ederken yayından önce. Şimdi bir de onun karşıtlarını da okuyorum ben. Şimdi şöyle deniyor, bu rüzgar türbinlerinin çıkardığı bir ses var veya işte bir dalga yayıyor artık neyse. O işte kuşları mesela ürkütüyor veya kaçırıyor veya işte göç yollarını değiştirmek zorunda kalıyorlar vesaire. Bu da çevreye bir etki mi? Yani böyle mi sizce de?
%100. %100. Yani demek ki bir etüt yapacaksınız. O santralleri, o türbinleri nereye yapacağınıza dair. O etüdü yaptığınız zaman mutlaka meteorolojik koşullara da bakacaksınız. Kuş yollarına da bakacaksınız. Ve kuş yollarını kesen noktalarda bunları yapmayacaksınız o zaman. Veyahut da yerleşim bölgelerinden belli mesafelerde yapacaksınız. Bunlar yönetmeliklerde de söylenmiştir. Yani şu anda benim dikkatimi çeken çok büyük yanlışlar yapılmadı bu konuda. Ama bazı yanlışlar tabii olabiliyor. Dediğim gibi ön etütlerin yeterince yapılmamış olmasından kaynaklanan bir takım yanlışlar oluyor. Özellikle kuşlar üzerinde. Ama bir faydası da şu, yani bir türbin santrali yaptığınız zaman, bir alanı buna hasrettiğiniz zaman o alanı başka amaçlarla kullanmak imkanına sahip değilsiniz. Dolayısıyla orası doğal yapısını koruyabiliyor. Bizde doğal yapıyı koruyabilmek çok zor. Mutlaka ya birisi otel yapar ya birisi TOKİ gelir inşaat yapar değil mi? O bölgelerde bunlar yapılmıyor. O amaçta
gerçekten
doğaydı.
Yapılmıyor Türkiye'de yani. Hani kağıt yapılmaması
yazıyor. Yani
şey
benim bildiğim yerlerde bu yapılmıyor. Ben şurada burada bunun aksine bir haber duymadım.
Şeye gelelim, Avrupa Birliği'nde varmış, ben de yayına hazırlanırken öğrendim. Yenilikçi atık kavramı, onu bir açar mısınız? Yenilikçi
evet.
Atık ne demek?
Ya yenilikçi atık da şöyle, yeni bir atık kavramı geliştirdi Avrupa Birliği. Eskiden atıklar işte bir sahibi olan, sahibinin ne bir değer ifade etmediği için sahibinin def etmek ihtiyacı içinde olduğu bir madde. Fakat Avrupa Birliği bu kavramı değiştirdi ve dedi ki siz atıklara artık atık gözüyle bakmayacaksınız, kaynak gözüyle bak. Yani bunlar birer kaynaktır. Kaynak nasıl olabilir? Yani bunları ya geri çevireceksiniz, tekrar kullanacaksınız veya bunları çok azaltacaksınız veyahut da bunların enerji içeriklerini dikkate alacaksınız. Bunlardan enerji elde edeceksiniz dedi. Şimdi böyle olunca arıtma tesislerinden çıkan çamurlar, hayvan atıkları vesaire gibi atıklar, tarımsal atıklar vesaire, bunlar çok ciddi enerji içeren maddeler. Şimdi bunlar artık eskisi gibi bir yerlere atılmayıp bunların içindeki enerjinin çekilmesi lazım. Bunlar ciddi enerji kaynakları, yenilenebilir enerji oluyor. Bunları kazanmak için yenilikçi bir takım teknolojilere başvurulması da yarar da var. O zaman daha fazla enerji kazanıyorsunuz.
Bu söylediğinizin içine evsel atıklar da dahil mi yoksa o başka bir konu?
Evsel atıklar da dahil. Tabii yani bizler her birimiz aşağı yukarı hani özellikle hanımlarımız kalori hesabı yapar ya işte 2000 kaloriden az alalım filan. Bizler metabolik faaliyetlerimiz sonucu yaklaşık 300-400 kaloriyi hep atarız, dışarı atarız. Bunlar atık suyun içindedir. İşte atık suyla gider veya çöplerimizin içinde ciddi miktarda kalorifik değeri olan malzemeler vardır. Mutfak atıkları vesaire falan gibi. Bunlar giderler, arıtırlar vesaire. Yani biz yok etmeyi tercih ederiz genelde. Tradisyonel, geleneksel yöntemler hep bunları yok etmek amacınadır. İçindeki enerjiyi de heba ederiz. Halbuki yeni yaklaşımda bunları biz keşfedip yenilikçi teknolojiler kullanarak bu enerjiyi geri kazanmak istiyoruz. Evsel atıklarda çok tipik örnek evsel çamurlar. Yani arıtma tesisi bir çamur çıkartır. O çamur yani bir bakteri topluluğudur. Bu arıtmayı yapan bakteri topluluğudur. İşte onun içinde ciddi miktarda enerji vardır. Onlardan enerji kazanmanın şimdi yenilikçi teknolojilerle yolları var. Bunlara başvurmak lazım. Türkiye daha bu konuda...
Onu yani soracağım. Bunun Türkiye'de farkında, yani yapılıyor mu böyle bir şey yoksa?
Bunun farkında ama şu andaki uygulanma örnekleri fevkalade az.
Siz akademisyensiniz, çevre eğitimi yüksek okul anlamında, çevre eğitimini nasıl buluyorsunuz? Var mı daha doğrusu böyle bir eğitim?
Şimdi çevre eğitimine şu şekilde bakmak lazım. İki açıdan bakmak lazım. Bir kere çevre eğitimi kime gerekiyor? Bence çevre eğitimi yüksek öğrenim yapan, yüksek eğitim müesseselerinde ki her öğrenciye gerekli. Bir çevre nosyonu olmadan, yani sürdürülebilir çevre kavramını uygulayarak mesleğini icra etmek için çevre bilgisi olmadan yola çıkmak bence mümkün değil. Şimdi bu açıdan baktığımızda bütün müspet meslek dallarında, hatta bir takım başka dallarda da çevrenin temel prensiplerinin kendi meslekleriyle ilgili olan kısımlarının çok iyi anlatılması lazım. Bu kimlere gerekir? Mesela inşaat mühendislerine de gerekebilir, makine mühendislerine de gerekebilir, iktisatçılara gerekebilir, sürdürülebilir çevre nasıl korunabilir diye. Şehir plancılara gerekli değil mi en fazla? Yani çevre nosyonu olmadan şehir planlaması olur mu? O zaman işte bizdeki gibi parksız, yeşil alansız kentler yaratırız. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda hemen hemen bu hiç yok. Yani hiçbir müfredatta çevre bilgilerini verebilen birkaç ders yok. Bunun uygulamalı da dediğim gibi çevreyi tanıyarak, içinde olarak bu derslerin verilmesi lazım. İkincisi, tabii çevre bilimleri veya çevre mühendisliği eğitimi yapan kurumlar, bu kurumlara baktığımızda bunlar daha ziyade devlet üniversiteleri oluyor. Tam sayısını şu anda hatırlamıyorum, sürekli değişiyor ama 40 civarında üniversitede çevre bölümleri var. Mesela Boğaziçi'nde çevre bölümü yok ama çevre enstitüsü var. Yüksek lisans ve doktora yaptırıyor. Şimdi bizim müfredatı oluştururken şuna dikkat etmemiz lazım. Yani bir inşaat mühendisi için temel bilgiler neyse, çevre mühendisi için de temel bilgilerin buna çok benzer olduğu zehabı var. Böyle düşünülüyor. Çok yanlış bir şey. İyi bir çevre bilimcisinin veya çevre mühendisinin nelere ihtiyacı var ben size söyleyeyim. Matematik bir dereceye kadar mutlaka ama onun yanında fizik tabii olacak ama onun yanında çok iyi bir kimya bilgisi olması lazım. Çok iyi bir biyokimya bilgisi olması lazım. Çok iyi bir mikrobiyoloji bilgisi olması lazım ve biyoloji bilgisi olması lazım. Bu bilgilerle mücehhez olarak yetişmesi lazım. Programlarda bu bilgiler doğru dürüst verilmiyor maalesef. Evet. Onun için çevre mühendisliği eğitimi veya çevre bilimleri eğitimi istendiği ölçüde iyi gelişmiş, bilgi oluşumu olan bir öğrenci topluluğu yetiştirmiyor.
Şeyi doğru mu anladım? Yani özel üniversitelerin pek rağbet göstermedikleri bir bölüm mü?
Öyle, aynen öyle. Çünkü yani çevre mühendisliği tabii ki her üniversite mensubu gibi, öğrencisi gibi bitirdiği zaman bir iş peşinde olacak. Bir iş bulma şeysi olacak. Şimdi Türkiye çevreye çok az değer verdiği için çevre dalında iş bulunacak yerler kısıtlı oluyor. Halbuki çok fazla olması gerekir. Neden? Türkiye'deki her belediyenin bir çevre mühendisine sahip olması lazım. Çünkü çevreyle ilgili işler yapıyor değil mi belediye? Ama öyle bir şey yok. Dolayısıyla iş imkanlarının kısıtlı olduğu düşüncesiyle öğrenciler çevreye fazla talep göstermiyor. Öyle olunca da özel üniversiteler öğrenci talebi fazla olmadığı için çevre bölümleri genelde kurmuyorlar. Yani büyük özel üniversitelerde benim bildiğim kadarıyla Koç'ta, Sabancı'da filan çevre bölümleri yok.
Peki topluma hayat boyu eğitim yaklaşımıyla çevre bilinci nasıl kazandırılır?
Şimdi toplumun, bir kere şuradan başlayalım. Toplumumuzda demincekte bahsettik, doğru dürüst bir çevre bilinci yok. İki üç şekilde ben mutlaka kazandırılması gerekir diye düşünüyorum. Bunun kazandırılması gereken yerlerden bir tanesi evin içi. Bakın, evin hakimi kimdir sizin evde?
Bizim evde benim ama...
siz tek başınızasınız evde. Evin hakimi, hiç erkekleri şey etmeyin, evin hakimi hanımdır. Çünkü çocuğunu o eğitir, bakar, evin bütün çevreyle ilişkili işlerini o yapar, bey hazıra konar. Şimdi dolayısıyla en önemli hayat boyu çevre eğitimi konularından bir tanesi ev kadınlarının eğitilmesi. Ev kadınları eğitildiği zaman neler? Şimdi belki ona da geleceğiz. Çevre kirlenmesi çok önemli bir boyut değiştirdi. İsterseniz çok kısa ondan da bahsedeyim. 1828 yılı çevre açısından çok önemli bir yıl. Çünkü bir araştırıcısı, Wöhler adında bir araştırıcısı, sentetik kimya dalına başlattı. Kazara üre imal etti. Ondan sonra da bir pıtrak gibi sentetik kimya mamulleri gelişmeye başladı. Bunlar neler? Bunlar aslında biz buna xenobiyotik diyoruz. Xenobiyotik işte Grekçeden.
Yabancı.
Doğal yaşama yabancı maddeler anlamına geliyor. O tarihe kadar dünya üzerindeki her şey doğaldı. Ve doğa kendi içinde bir çevrim yapabiliyordu. Yani insan atıkları vardı, işte imalat vardı falan ama hep doğadan türetilen malzemeler kullanıyordu. Dolayısıyla doğadaki canlılar bu malzemelere alışkındı. Metabolizmaları vesaire. Ne zaman ki bu xenobiyotikler, yani sentetik kimyasallar üretilmeye başlandı ve çığ gibi büyüdüler bunlar, doğa bir afalladı. Çünkü doğadaki hiçbir unsur, yani bunlara biyota diyoruz, fauna, flora diyoruz, işte bakteriler, mikroorganizmalar, her şey bunları ilk defa gördü.
Yani şey gibi bir organ nakledilir de işte sonuç vermez, tabii, vücut kabul etmedi denir.
Tabii ya, yani gibi. Aynen onun gibi bunlar bütün doğa üzerindeki canlılara toksik ve inhibitör, yani engelleyici, onların çoğalmasını engelleyici etkiler göstermeye başladılar. Ve bunlar parçalanamaz maddeler olarak doğada birikmeye başladılar. Dolayısıyla yani bunlar nelerdir? İşte bütün ilaç malzemeleri, gıda için kullanılan ek malzemeler, şeyler, kimyasallar, ondan sonra sentetik polimerler vesaireler, tekstil sanayinde ve başka sanayinde kullanılan katkı malzemeleri, kimyasalları. Bütün bunlar sanayiyi başka bir boyuta taşıdı. Hı hı. Ve dolayısıyla buradan çıkan kirlilik yükü de doğanın hiç alışık olmadığı bir yüktü. Onun için çok zorluklar yaşadık. Siz yani öyle pestisitler, herbisitler vardı ki, yani sadece doğayı değil her şeyi, yani o böceği veyahut da o şey değil, temas ettiği her şeyi yok edebilen kapasitedeydi. Şimdi demek ki biz evimize girdiğimiz zaman bu kimyasalların hepsi bizim evimizde. Çamaşır suyundan tutun, ondan sonra ilaç dolabımızı bakın.
Her şey
doğanın alışık olmadığı şeyler. Şimdi ev hanımının bunların nasıl kullanılacağını, bunların getirdiği risklerin neler olduğunu, özellikle evdeki yaşam itibariyle bilmesi lazım, bir bilince sahip olması lazım. Standart bir Türk evinde bu bilgi yok. Yani biz ilacı meydanda bırakabiliyoruz veyahut da çok tehlikeli bir böcek öldürücüyü meydanda bırakabiliyoruz. Çocuk oynayabiliyor. Veya en basitinden çocuk bir oyuncak alıyor, içinde pil var. Biliyor musunuz? Onu yutuyor çocuk. Yuttuğu zaman da ameliyat oluyor sonucunda. Yani bütün bunların anlatıldığı, evdeki çevre sağlığı ve hijyenin ne olduğunu ev halkına ve özellikle ev hanımına anlatmak lazım. Ki ilk başta çocuğunu veyahut da ailesini korusun. Ondan sonra da atık suyunu, efendim çöpünü vesairesini ne yapmak gerektiğini, nasıl toplamak gerektiğine dair bir takım temel kuralları bilsin, ona göre davransın. Şimdi ev hanımını eğittiğimiz zaman çok şey başarabiliriz. İkincisi söylediğim gibi çocukların çevre farkındalığı. Bunları anaokulu düzeyinde mutlaka geliştirmek lazım. Biz bir takım her iki dalda da programlar yaptık. Çok da başarılı oldu Trakya'daki belediyelerde. Yani bu konuların anaokulunda çocuklara çok cazip gelici, böyle çocuklar için bir takım kahramanların çevre kahramanları olduğu resimli şeyler halinde anlatılması lazım. Ve çevre bilincinin değişik konularının bütün müfredat boyunca tahsil sürecince devam edebilmesi lazım. Yani bu ve buna benzer faaliyetleri her dalda göstermek gerekir tabii.
Peki Türkiye'de hiç iyi şey olmuyor mu çevreyle ilgili? Yani mesela ilk aklıma gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi başlattı. Çok böyle ilk adımlar olarak başladı belki ama işte hani o plastik şişeleri veriyorsunuz, şey dolu otobüs bileti alabiliyorsunuz gibi gibi. Veya plastik plastik poşet uygulaması. Yani bunları nasıl buluyorsunuz? Böyle hiç mi... Memlekette hiç mi iyi bir şey olmuyor derler?
Yok, yani öyle düşünmemek lazım. Memleketin özellikle bugünlerde başarı hikayelerine ihtiyacı var. Bunları bazı belediyelerde bunları çok iyi yapıyorlar. Özellikle katı atıkların dönüşümü konusunda ciddi çalışmalar yapan belediyelerimiz var. İstanbul'da da bir takım girişimler var ama İstanbul çok büyük bir kent. Yani çöpleri ayrı ayrı toplamak, bunları ayrı ayrı değerlendirmek filan. Bakın siz kendi muayelenizden, hayal gücünüzden bunun ne kadar zor olduğunu göreceksiniz. Her bir çöp türü için ayrı bir toplama mekanizması getirmeniz lazım. Yani daha akılcı çözümlerle belki pilot bölgeler başlatarak bunları yapmak gerekebilir. Türkiye'de tabii ki bir sürü yerde çok akılcı çalışmalar yapılıyor. Bunları inkar etmemek gerekir.
Peki şimdi süremiz de daralıyor. Program başlarken dedik ki ya herkes İstanbul seçimlerini konuşuyor, biz başka bir şey konuşacağız dedik ama İstanbul'dan kurtulamıyoruz. Seçim değil ama yine İstanbul'la ilgili bir şey soracağım. Peki. Su meselesi. Yani bundan bir iki ay önceydi galiba bir açıklama yapıldı. Bakan sanırım açıklama yapmıştı, tam emin değilim, yanlış olmasın. 2050 yılına kadar İstanbul'un su sorunu yok dedi. Sayın Bakan, ama öyle mi gerçekten?
Ben öyle olmadığını düşünüyorum. Nedeni de şu. Bir kere İstanbul kaynakları son derece sınırlı bir kent. Bir gölü yok, bir nehri yok diğer ülkeler gibi. Yani su kullanabileceğiniz...
Büyük göllenmez.
Yani. Yok, gölü yok. Suni göller var belki. İşte... Zaten bir tanesini, küçük çekmeceyi yok ettik. Bir büyük çekmece gölü var. Onu da yavaş yavaş yok edebiliriz. Yani İstanbul su kaynakları itibariyle yağmura dayalı bir kentti. Yağış olduğu zaman suyu olan, yağış olmadığı mevsimlerde veya yıllarda su sıkıntısı çekilen bir kentti. Hatırlarsınız bundan evvelki dönemleri, 1990'lı yılların başındaki dönemleri. Ondan sonra bir girişim oldu. İstanbul'a çok büyük bir masrafla Melen çayından su getirilme söz konusu oldu. Şimdi bu suyu miktar olarak getiriyor hakikaten. Suyu kaça getirdiği belli değil. Çünkü devlet kanalıyla yapılan bir yatırımdı o. Çok uzun bir boru hattı vesaire. Ama Melen İstanbul'un kontrolünde bir havza değil. Bir. İkincisi Melen kendi bölgesine de su vermek mecburiyetinde kalabilecek bir alan. Üçüncüsü, kirlenmeye maruz olabilir. Ve bir su arıtma tesisi kirlenmiş bir suyu arıtamaz. Su arıtma tesisi daha basit bir tesistir. Yani bizde kaç tane var? Güzel su arıtma tesislerimiz var. Suyun içindeki bulanıklığı, teressübat dediğimiz, yani tortuyu alır. Bir de bakteriyel problemleri yok etmek için dezenfeksiyon yapar. Ama bir fabrika atığıyla veyahut da evsel atık suyla kirlenmiş bir suyu hiçbir zaman bir su arıtma tesisi temizleyemez. Bunun için özel tesisler yapmak lazım. Dolayısıyla şu anda bir problem gözükmüyor ama daha o tesisin de bir sürü eksiği var. Ama ileriki yıllarda çok ciddi sorunlar yaşayabiliriz bu hatta. Şimdi tabii biliyorsunuz İstanbul'a, özellikle İstanbul değil de Kadıköy'e eskiden ne derlermiş? Körler ülkesi derlermiş, değil mi? Yani İstanbul,
şimdi
öyle mi?
Oldum, evet.
Öyle mi? Yani Kadıköy'de oturanlar İstanbul'un güzelliğini keşfedemedikleri için onlara kör derlermiş. Biz de İstanbul'da körüz. Çünkü etrafımızdaki denizleri görmezlikten geliyoruz su kaynağı olarak. Şu anda İstanbul'un dört tarafı denizlerle çevrili. Teknoloji öyle gelişti ki bir doların altında, çok da çok altına indi şimdi bir doların, deniz suyundan kullanılabilecek su elde etmek mümkün olabiliyor artık. Bu çok daha pahalıydı ama teknoloji bunu bir doların altına getirdi. İstanbul'daki su fiyatlarını biliyor musunuz? Hiç şeye baktınız mı? Yani faturanıza baktınız mı?
Evet, maalesef.
Yani çok yukarıda şu anda. Hoş, dolar da gitti. Yani dolayısıyla İstanbul'un civarında en azından sigorta anlamında çok tehlikeli dönemlerde kullanılabilecek çok çok ciddi bir su kaynağı var. Denizlerimiz. Denizlerimize bütün İsrail'de, Arap ülkelerinde olduğu gibi, yani suyun kıt olduğu yerlerde olduğu gibi yani tuzsuzlaştırma, desalinasyon diyorlar ona, tesisler kurulursa bir doların altında İstanbul'a su temin etmek mümkün olabilir. Ama İstanbul'un su ihtiyacı çok büyük. En azından sigorta olarak belli bir yedeği her zaman sağlayabilecek tesisler yapabilmek mümkün.
Tabii ama henüz yok böyle bir şey.
Efendim?
Henüz yok böyle bir şey.
İstanbul'da henüz böyle bir şey yok.
Peki son olarak şunu sorayım. Şimdi Türkiye'nin nasıl bir enerji politikası olmalı sizce? Yani neye ağırlık vermeli? İşte nükleer değilse işte veya falanca yerde şu olursa daha uygun olur, şu enerji türü olursa daha uygun olur, filan yerde işte başka olur vesaire gibi bir şeyiniz var mı? Yani nasıl bir çevre politikamız olması lazım bizim?
Çevre politikamız, yani enerjiye bağlı bir çevre politikamız mı?
Ya,
yoksa
evet,
enerji
evet,
evet. Enerji politikamız mı?
İlk olarak enerji, sonra enerji, belki genel
enerji politikamız. Şimdi Türkiye'de enerji kaynakları fevkalade kısıtlı. Kömürümüz var, ciddi miktarda kömürümüz var. Ondan gazlaştırma vesaire suretiyle enerji elde edebiliriz. O şekilde kullanmak lazım. Yani kömürden illaki şey yapmak, bir santral yapmak şeklinde değil de başka türlü yöntemlerle kullanabiliriz. Ama diğer fosil enerjimiz yok. Bunu ithal ediyoruz. Fosil enerji kaynaklarının da giderek düştüğünü görüyoruz. Azalıyor ama Amerika'nın elinde hala çok kullanılmamış korkunç kaynaklar var. Tabii doğal gaz var ama bunlar hep Türkiye'nin ithal edeceği enerjiler. Türkiye etrafındaki enerjilerde daha fazla söz sahibi olarak onlardan pay alabilir. Bu girişimleri yapması lazım. Özellikle Avrupa hattında, yani enerjinin Avrupa'ya naklinde söz sahibi olabilmesi lazım. Özellikle Orta Doğu'dan. O zaman oradan ciddi miktarda pay alabilir. Ama bunun yanında biz hidroelektrik enerjimizi biraz hoyratça kullandık. Yani o enerjiyi elde etmek için olmadık yerlere barajlar yaptık ve doğayı tamamen tahrip ettik. Bugün yani işiniz düştü veya gezmek için Artvin civarlarına gidiyorsanız, yani köstebek yuvası gibi orada. Yani güneye bakın, en önemli tarihi merkezleri, yani kültür mirasımızı sular altında bıraktık. Hasankeyf gibi filan. Yani hoyratça kullandık. Bunu da dikkatle kullanmak lazım. Bunun bir limiti var çünkü. Netice itibariyle bir yerde Türkiye alternatif enerjiye çok daha fazla yer vermek zorunda. Güneş enerjisinden daha fazla.
Alternatif enerji kaynaklarını da açıklarsanız o konuda
tabii.
Da...
Tabii. Yani bir kere güneş enerji, teknoloji çok gelişiyor. İlerideki yıllarda, bir yakın gelecekte güneş enerjisinden çok daha fazla kullanma imkanı doğacaktır. Özellikle güneşimizin bol olduğu alanlarda bu enerjileri o teknolojinin gelişmesine paralel olarak kullanabiliriz. Rüzgar enerjimizi çok az kullanıyoruz. Onu geliştirmemiz lazım. Ondan sonra da özellikle doğal enerji kaynaklarını, yenilenebilir enerji kaynaklarını, yani atıktan enerji kaynaklarını mümkün olduğunca fazla kullanmamız lazım. Yani bunların bizim enerji portföyümüz içinde yüksekçe oranda katkıları olması lazım. Ondan sonra tabii enerjiyi mümkün olduğunca temiz enerji olarak elde etmemiz lazım. Yani doğal gaz santrali mesela gibi.
Bir de herhalde tasarruf etmemiz lazım.
Enerjiyi doğru kullanmamız lazım. Hakikaten o da, çünkü biliyorsunuz korkunç kaçak var. Ve enerji fiyatları Türkiye'de çok yüksek.
Çevreyle ilgili hem dünya genelinde hem Türkiye özelinde konuşacak çok şey var. Çok eksiğimiz var gene hem dünyada hem Türkiye'de, ama süremizin de sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için.
Ben teşekkür ederim.
Çok sağ olun. Evet, bu akşam Profesör Doktor Derin Orhon'la birlikteydik, Bilim Akademisi üyesi. Çevre farkındalığını, önemini konuştuk. Türkiye'nin ne gibi eksikleri var? Hatta şeyi de konuştuk, ne gibi artıları var? Onları da yani en azından
neden
var
olmasın?
Birkaç tane
neden
herhalde.
Neden olmasın?
Onları da konuştuk. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşça kalın.